Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 56. Ayrım. Teşekkür ederim albay. Cesaretinize ve sağduyunuza hayran oldum. Fen tatlı tatlı gülümsedi. Albay utanarak bir şeyler mırıldandı ve gözlerini ateşe dikti. Fen hiç acımadan devam etti. Aşk tapınağındaki kızları duymuş muydunuz albay? Elbette, tapınak bakireleri olduğunu biliyorum. Ne olmuş ki? Fen Sidudu'ya döndü. Bize anlattıklarını ona da anlat. Tinat, Sidudu'nun öyküsünü dehşet içinde dinledi. Kız sözünü bitirdiğinde altüst olmuş bir hali vardı. Genç kadınlara böyle zulmedildiğinden hiç haberim yoktu. Bazı kızların bulut bahçelerine götürüldüğünü biliyorum tabii ki. Hatta bazılarına ben eşlik ettim. Ama güle oynaya gidiyorlardı. Onların tanrıçıya kurban edileceklerini veya dağda yamyamlık yapıldığını hiç bilmiyordum. Meren, albay, onları da yanımıza almalıyız. Jarillilere bırakamayız o kızları diye söze karıştı. Onları özgür bırakmaya ve Jarri'den kaçarken yanımıza almaya and içtim ben. Tinat, şu anda ben de aynı andı içiyorum diye kükredi. Bütün tanrılar adına yemin ederim ki o genç kadınları kurtarmadan bu ülkeden ayrılmayacağım. Fen, acaba biz yeni ay çıkana kadar beklerken daha kaç kadını daha gönderirler diye sordu. Erkekler suskunlaştı. Eğer çok hızlı hareket edersek sürpriz avantajımızı yitiririz. Jarreliler hemen bütün güçleriyle üstümüze gelir. Teklifin nedir Fen? Konuşan Tinat'tı. Fen, sadece hamile kalanları yolluyorlarmış diye belirtti. Tinat, gözlemlerim de bunu doğruluyor dedi. Ama bunun bize ne yararı var? Erkeklere oyuncak ediliyorlarsa gebe kalmalarını önleyemeyiz ki. Belki önleyemeyiz ama bebeğin büyümesini durdurabiliriz. Meren, nasıl diye sordu. Taita'nın Sidudu'ya yaptığı gibi düşük yaptıran bir iksirle. Meren yeniden konuşana kadar erkekler bu öneriyi düşündüler. Taita'nın tıp çantası Mutangi'deki evde kaldı. Onu almaya gidemeyiz. Ben onun iksiri hangi bitkilerden yaptığını biliyorum. Toplamasına yardım etmiştim. Tinat, peki ilacı kadınlara nasıl ulaştıracağız diye sordu. Başlarında canavar maymunlar var. Sidudu ile ikimiz tapınağa götür, kızlara da nasıl kullanacaklarını açıklarız. Ama maymunlar, rahibeler, onlardan nasıl kurtulacaksınız? Sidudu'yu Onka'dan sakladığım yöntemle dedi Fen. Meren, gizlenme büyüsü diye bağırdı. Tinat, anlamadım dedi. Neden söz ediyorsunuz? Meren, Fen de büyücüdür diye açıkladı. Taita ona bazı gizli sanatları öğretti ve o da becerilerini iyice ilerletti. Kendini ve başkalarını görünmez bir perdenin ardına gizleyebilir. Tinat, böyle bir şeyin mümkün olacağına inanmıyorum dedi. Fen, o zaman size göstereyim diye cevap verdi. Lütfen ateşin başından ayrılın ve Meren seslenene kadar şuradaki ağaçların arkasında bekleyin. Tinat kaşlarını çatıp homurdanarak kalktı ve karanlığın içinde kayboldu. Birkaç dakika sonra Meren seslenince geri geldiğinde Meren'den başka kimseyi göremedi. Pekala Albay Şamsiz, neredeler? 10 adım ötende. Tinat söylenerek ateşin etrafında dolandı. Sağı solu iyice kolaçan etti ve başladığı noktaya döndü. Yoklar. Artık nereye saklandıklarını söyle. Tam önündeler dedi Meren. Tinat iyice bakıp kafasını salladı. Ben bir şey diye lafa başlamışken geri çekildi ve hayretle bağırdı. Osiris ve Horus, bu büyücülük. İki kız tam bıraktığı yerde duruyordu. El ile tutuşmuş, ona gülümsemekteydiler. Evet albay, ama önemsiz bir iş sadece. Maymunları kandırmak sizi kandırmaktan çok daha kolay olacak. Ne de olsa onların zekası sınırlı. Oysa siz üstün zekalı ve eğitimli bir savaşçısınız. Tinat bu iltifat karşısında erimişti. Kız gerçekten de bir cadıydı. Tinat onun dengi değildi. Meren içinden gülümsedi. Eğer kafasına koyarsa bizim albayı başının üstünde durdurur ve poposundan düdük çaldırır. Aşk tapınağına at üstünde fazla yaklaşamazlardı. Fen, Taita gibi atları ve adamları içeren büyük bir grubu gizleme becerisine sahip değildi. Atları sık bir koruluğa gizleyip Meren ile Nakanto'yu bıraktılar ve iki kız yürüyerek gittiler. Sidiudu'nun eteğinin içinde beline sardığı keten bitki keseleri vardı. Aşağıdaki vadiyi iyice görebilecekleri bir yamaca tırmandılar. Tapınak vadinin sonundaydı. Sarı kum taşından yapılmış büyük ve zarif bir binaydı. Etrafı çimlerle ve içinde devasa nilüfer yaprakları yüzen havuzlarla çevriliydi. Hafif bir şenlik sesi duyuluyordu ve en büyük havuzun başında kadınlar toplanmıştı. Bazıları halka olup oturmuş, şarkı söyleyip el çırparken diğerleri de müziğe uyarak dans ediyordu. Sidiudu, "Her gün bu saatte böyle yapardık," diye fısıldadı. "Ziyarete gelecek erkekleri bekliyorlar." Fen, "Tanıdığın var mı işlerinde?" diye sordu. "Emin değilim. Bu kadar uzaktan iyi göremiyorum." Sidiudu elini gözüne siper etti. "Bekle. Havuzun bu tarafında tek başına duran bir kız var. Gördün mü? O benim arkadaşım Jinga." Fen havuz kıyısında tek başına yürüyen narin kıza baktı. Kısa bir gömlek giymişti. Kolları ve uzun bacakları çıplaktı ve saçında sarı çiçekler vardı. "Ona güvenebilir miyiz?" "Diğerlerinin çoğundan biraz büyüktür. Hepsinin içinde en makul olan da odur. Diğerleri onun sözünü dinler." Fen, "Gidip onunla konuşalım," dedi. Ama Sidiudu kolunu tuttu. "Bak," derken sesi titriyordu. Hemen altlarında ağaçların arasından bir grup kara gölge fırlamıştı. Dört ayak kollarıyla yerden destek alarak koşuyorlardı. Canavar maymunlar. Dev gibi maymunlar tapınağın etrafında dolanıyorlardı. Ama çimlerdeki kadınlar görüş alanlarının dışındaydı. Birkaç adımda bir durup açılmış burun delikleriyle yeri koklayıp yabancıları veya tapınaktan kaçan olup olmadığını kontrol ediyorlardı. Sidiudu, "Kokumuzu da maskeleyebilir misin?" diye sordu. "Canavar maymunların koku alma duyusu çok keskindir." Fen, "Hayır," diye itiraf etti. "Kızların yanına gitmeden onların geçmesini beklemeliyiz." Maymunlar hızla ilerleyip ağaçların arasında gözden kayboldular. Fen, "Şimdi," dedi, "çabuk." Uzanıp Sidiudu'nun elini tuttu. "Unutma, konuşmak yok. Sakın koşma. Benimle teması koparma. Yavaş ve dikkatli hareket et." Fen üzerlerine gizleyici büyüyü yaptı ve Sidiudu'yu alıp yamaçtan inmeye başladı. Sidiudu'nun arkadaşı Jinga hala yalnızdı. Bir söğüt ağacının altına oturmuş, aşağıdaki balıklara kara buğday ekmeği kırıntılar atıyordu. İkisi kızın yanına diz çöktüler ve Fen, Sidiudu'yu saran büyüyü kaldırdı. Kendini ortaya çıkarmamıştı. Çünkü Jinga ürkebilirdi. Kız kırıntıları kapmak için suda dört dönen balıklara o kadar dalmıştı ki, bir süre Sidiudu'nun farkına varmadı. Sonra irkildi ve kapmaya davrandı. Sidiudu elini koluna koyup kızı yatıştırdı. "Jinga, korkma sakın." Kız ona bakıp gülümsedi. "Geldiğini görmemiştim Sidiudu. Nerelerdeydin? Seni öyle özledim ki. Daha da güzelleşmişsin." "Sen de öyle Jinga," diyen Sidiudu arkadaşını öptü. "Ama konuşacak fazla zamanımız yok. Sana anlatmam gereken çok şey var." Kızın yüzüne bakıp verilen iksirler yüzünden göz bebeklerinin irileşmiş olduğunu fark etti. "Söyleyeceklerimi çok dikkatli dinlemen lazım." Sidiudu küçük bir çocukla konuşurmuş gibi tane tane konuşmaya başladı. Onun anlattıklarını, iğrençliğini kavradıkça Jinga'nın bakışları netleşiyordu. Sonunda, "Kardeşlerimizi öldürüyorlar mıymış?" diye fısıldadı. "Bu doğru olamaz." "Doğru Jinga. Bana inanmak zorundasın. Ama bunu önlemek için yapabileceğimiz bir şey var." Çabucak bitkileri nasıl hazırlanıp nasıl kullanılacaklarını anlattı. Daha sadece hamile olanları götürüyorlar. İksir sayesinde ben bebekten kurtuldum. Tehlikede olan herkese vermen lazım bundan. Sidudu eteğini açıp beline sardığı keseleri çıkardı. Bunları iyi sakla. Rahibeler bulmasın. Doktor Hana bir kızı daha götürmek üzere seçince ona bir ölçek vermen gerekiyor. Sadece böyle kurtarabiliriz onları. Jinga, ben seçildim bile diye fısıldadı. Doktor 4 gün önce geldi ve yakında Tanrıçay'la karşılaşacağımı söyledi. Ah benim zavallı Jingam. O zaman bu geceden tezi yok, yalnız kalır kalmaz alman lazım bu iksirden. Sonra arkadaşına bir daha sarıldı. Daha fazla kalamam. Ama yakında iyi insanlarla birlikte seni kurtarmaya geleceğim. Seni ve diğerlerini güvende olacağınız bir yere götüreceğiz. Onlara da söyle, gitmeye hazır olsunlar. Jinga'yı bıraktı. Bitkileri iyi sakla. Onlar hayatınızı kurtaracak. Şimdi git ve sakın arkana bakma. Jinga arkasını döner dönmez Fen Sidudu'yu örtücü pelerinin altına aldı. Jinga 20 adım gitmeden omzunun üstünden arkaya baktı. Sidudu'nun kaybolduğunu görünce rengi solmuştu. Gözle görülür bir çabayla kendini topladı ve çimlerden tapınağa doğru gitmeye devam etti. Fen ve Sidudu yamacı tırmanmaya başladılar. Yarısına gelmişlerdi ki Fen yoldan çıkıp hiç kımıldamadan durdu. Konuşmaya cesaret edemedi ama büyü bozulmasın diye Sidudu'nun elini sıkıca kavradı. İki kız nefeslerini tutarak bir çift koca siyah maymunun üstlerine doğru gelişini izlediler. Hayvanlar çalıların arasına bakınarak yürüyor, fırlak alınlarının altındaki öfkeli gözleri fıldır fıldır dönüyordu. Erkek daha iriydi ama arkasından gelen dişi daha tehlikeli ve saldırgan görünüyordu. Kızların hizasına geldiklerinde geçip gidecek gibi oldular ama dişi aniden durup burnunu dikti ve koca burun deliklerini titreterek havayı koklamaya başladı. Erkek de aynı hareketi taklit etti ve ikisi birden hafiften hırlamaya başladılar. Dişi ağzını açıp koca dişlerini gösterdi ve tekrar kapadı. O kadar yakındılar ki Fen hayvanın ağız kokusunu duyabilmişti. Sidudu'nun elinin titrediğini fark edince onu yüreklendirmek için parmaklarını sıktı. İki canavar maymun durdukları yerden biraz ileriye zıpladılar. Havayı koklamayı bırakmamışlardı. Dişi başını eğip kızların geçmiş olduğu yolu kokladı. Sonra kokuyu takip ederek ağır ağır onlara doğru döndü. Sidudu dehşet içinde titriyor, Fen ondaki panik duygusunun büyüyü bozacak düzeye yükseldiğini hissediyordu. Sidudu'yu sakinleştirmek için pisişik dalgalar yollamaya çalıştı ama o arada maymunun burnu da Sidudu'nun sandaletindeki parmağının dibine kadar uzanmıştı. Sidudu korkudan altına kaçırdı. İdrar bacaklarından sızıyor, kokuyu alan maymunun hırıltısı artıyordu. Maymun tam ileri atılmak üzereyken kaçan bir antilopun çalılara sürtünmesiyle bir hışırtı oldu ve erkek maymun müthiş bir kükreme ile hayvanın peşine düştü. Dişi de hemen arkasından koştu. Sidudu'nun o kadar dibinden geçmişti ki neredeyse kıza sürtünecekti. Canavar maymunlar yeşilliklerin arasında kaybolurken Sidudu Fen'e yaslandı. Fen yakalamasa yere yığılabilirdi. Fen ona sıkıca sarılarak tepeye çıkmasına yardım etti. Tapınaktakiler görmesin diye bir yandan da büyünün bozulmaması için çabalıyordu. Sonra Meren'le Nakanto'nun atlarla onları beklediği yere koştular. Aynı kampta 2 gece üst üste kalmıyorlardı. Tinat ve Sidudu bütün arka yolları, ormanın içindeki gizli patikaları bildiği için hızla ve gizlice hareket ediyor, sık kullanılan yollardan kaçınıyor, iki kamp arasındaki mesafeyi açıyorlardı. Köyden köye gezip onlara yandaş liderlerle konuştular. Bu kişilerin hepsi göçmendi ve köylülerin çoğu onlara sadıktı. Kaçaklara yiyecek ve güvenli barınak sağlıyorlardı. Jerry devriyelerini takip edip geldiklerini haber veriyorlardı. Her köyde Meren ve Tinat bir savaş konseyi topluyorlardı. Sulh hakimlerine, köy liderlerine Mısır'a döneceğiz diyorlardı. Dolunay gecesi halkınız gitmeye hazır olsun. Tinat ateşin başında heyecanla parlayan yüzlere bakıyordu. Sonra önüne açtığı haritayı gösteriyordu. Takip etmeniz gereken yol bu. Elinizden geldiği kadar silahlanın. Adamlarınız yiyecek, kalın giysiler, battaniye de alsın. Ama taşıyamayacağınız hiçbir şeyi getirmeyin. Uzun ve zorlu bir yürüyüş olacak. İlk toplanma noktanız da burası. Haritada toplanacakları yeri gösteriyordu. Hızla yol alın. Sizi bekleyen öncüler olacak. Adamlarınıza daha çok silah verecekler ve Kitangule geçidine kadar rehberlik edecekler. Orası bütün grupların buluşacağı ana toplanma noktası. Dikkatli ve temkinli olun. Sadece güvendiğiniz kişilerle konuşun. Acı deneylerinizden oligarşların dört bir yanda casusları olduğunu bilirsiniz. Albay Şamses veya benden emir almadıkça kararlaştırılan tarihten önce yola çıkmayın. Güneş doğmadan da köylerden ayrılıyorlardı. Merkezden uzaktaki garnizon ve askeri kalelerin komutanları neredeyse tümüyle Tinat'ın adamlarıydı. Emirlerini dinliyor, birkaç öneride bulunuyor ve daha az soru soruyorlardı. Bize hareket emrini ulaştırın. Hazır bekliyor olacağız diyorlardı. Başlıca üç maden ocağı dağların güneydoğu yamaçlarında bulunuyordu. En büyüğünde binlerce köle ve esir ağır koşullar altında çalışarak zengin gümüş yataklarını kazıyordu. Muhafızların komutanı Tinat'ın adamlarındandı. Tinat ile Meren'i işçi gibi giydirip esir barakalarına ve mahkumların kaldığı binalara soktu. Köle ve esirler aralarında gizli hücrelere bölünüp liderlerini seçmişlerdi. Tinat, liderlerden çoğunu gayet iyi tanıyordu. Tutuklanıp hapse atılmadan önce çoğuyla arkadaş ve yoldaştı. Onun emirlerini keyifle dinliyorlardı. Tinat onlara da, Dolunay'ı bekleyin dedi. Muhafızlar bizden yana. Belirlenen zamanda kapıları açıp sizi serbest bırakacaklar. Öteki maden ocakları daha küçüktü. Birinden bakır ve çinko çıkarılıyor, ötekinde ise bakır bronza dönüştürülüyordu. En küçük olan aynı zamanda en zengin olandı. Altın yönünden zengin kuvars damarı üstünde çalışıldığı için madencilerin lambalarının ışığında koca altın topakları parlamaktaydı. Baş mühendis Tinat'a, "Kalhanede 15 araba dolusu saf altın var," dedi. Meren hemen, "Bırakın onu," diye müdahale etti. Tinat da başını salladı. "Evet, altını bırakın." Mühendis, "Ama bu muazzam bir hazine," diyerek itiraza yeltendi. "Özgürlük daha büyük bir hazine," dedi Meren. "Altını bırakın. Bizi yavaşlatır. Hem de arabaları daha iyi bir amaçla kullanabiliriz. Onlara kadınları, çocukları, yürüyemeyecek kadar hasta ve yaşlı olanları bindiririz." Dolunay'a 20 gün kala oligarşların darbesi indi. Planlanan göç artık binlerce göçmen arasına yayıldığı için Jari'de parlak bir alev yanmaya başlamıştı. Casusların bu dumanın kokusunu almamasına imkan yoktu. Oligarşlar, yüzbaşı Onka'yı 200 adamla birlikte söylentilerin kaynağı olan Mutangi'ye yolladılar. Onka ve adamları gece vakti köyü sarıp tüm köy sakinlerini ele geçirdiler. Onka, köy konseyinin kulübesinde hepsini teker teker sorguya çekti. Kırbaç ve dağlama demiri kullanıyordu. Sorgulama sırasında 8 adam öldüğü ve çok daha fazlası kör olup sakatlandığı halde fazla bir şey öğrenememişti. Bu sefer kadınlara göz dikti. Bilton'un en genç karısı bir kız, biri erkek, 4 yaşında ikiz çocuk annesiydi. Onka'nın sorularına direnince kadına zorla oğlunun boynunun vuruluşunu izlettiler. Sonra Onka çocuğun kafasını kadının ayaklarının dibine fırlatıp kızının saçına yapıştı. Çığlık çığlığa haykıran küçük kızı annesinin gözünün önünde havaya kaldırmış sallıyordu. "Tek velette durmayacağımı biliyorsun," diyerek hançerini küçük kızın yanağına sürttü. Çocuk acıyla bağırırken anne çözüldü. Onka'ya bildiği her şeyi anlattı. Onka adamlarına Bilto, karısı ve kurtulan kız da dahil bütün köylüleri kulübeye toplamalarını emretti. Kapıyı ve pencereleri sıkıca kapatıp kulübenin damını ateşe verdiler. Yanan binadan yürek paralayan feryatlar yükselirken Onka atına binip oligarşlara rapor vermeye gitti. 56. ayrımın sonu sayfa 474, devamı 57. ayrımda.